Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 7. kaset, 2. yüz. Telefon kapanmıştı, sinirli kaldı birden. Söyleyeceklerim vardı daha. Duyduğu sözcüklerle baş başaydı. Yaşam boyu tatmadığı şeyler dolanıyordu çevresinde. Korhan karşısına dikilmiş, bıyık altı gülüyor gibiydi. Demek her şeyi biliyordu bu domuzlaz. Çocukları da kendine benzer bunun. Uyku bastırmıştı. Yağmur arttıkça artıyordu dışarıda. Gidip yatağa uzandı. Yorgundu. Öyle mutlu yorgundu ki. 27. Akkonak kalabalıktı. Sokakta tek tük tanıdıkların görüldüğü kentin bu boşalmış günlerinde bu kadar çok insanın nereden çıkıp toplandığına şaştı Nergis. Ankara'dan, İzmir'den yeni yüzler vardı. Bir de çok sayıda hiç görmediği yabancılar. Jülde Hadi'nin günlerdir ağırladığı konukları artık ev sahibi görünümündeydiler. İrlandalısının yanındaki Hanna da dolanıp duruyordu ortalıkta. Birlikte gidiyorlarmış Cuma'ya. Akkonak gene İzzet Hadi'ye kalacak. Türkçeden çok yabancı dil duyuluyordu neredeyse. İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Arapça bile vardı. Bahçeyi geçer geçmez karşısına çıkan kalın taş direklerin bekleştiği büyük mermer salonda üçerli beşerli gruplar özel giysileriyle dolaşan garsonların taşıdığı çeşitli yiyecek tepsilerine uzanmayı unutmadan ellerinde içki kadehleriyle konuşuyorlar, söyleşiyorlar, gülüşüyorlardı. Salonda başlayan ilk çekingen mırıltılar içki tüketimiyle birlikte gelişip uğultuya dönüşmüştü. Her yıl daha öncelere yağmurların başlamadığı günlere rastlayan bu ayrılık şölenlerinde bahçeye masalar kurulurdu. Jülde Hadi bu yıl kentten ayrılışları hayli uzamıştı. Günlerdir sürüp giden yağmurlar olmasa da bahçeye kalınamayacak kadar serinlik basıyordu akşamları. Masa kurulmamış olması çağrılı sayısının daha da geniş tutulmasına olanak sağlamış görünüyordu. Nergis'le Özgür geldiklerinde salon dolmuştu. İzzet Hadi karşılamış, onları birlikte görmekten duyduğu mutluluğu özentili biçimince dile getirmişti. İzmirli bir tanıdığı koluna asılıp pencere yanındaki bir yabancı gazeteciye doğru sürüklemese bu konuda can sıkıcı daha epeyce söz üretecekti belli ki. Özgür durgundu. O kesin konuşmayı yaptıkları birkaç gün öncesinden beri Nergis'i kaygılandıran bir ölçüde günden güne artan bir durgunluktu bu. Bunalımlı bir arayışla resme kapanmadan geliyordur belki de. İlle de seni yitirmesine bağlamaya ne gerek var? Bağlamıyorum ki. Hem kaygılı hem kuşkuluydu gene de. Resimden başını kaldırınca saplantılı bakışla gözlerini bir üstüne dikişi vardı Özgür'ün. Ne gülümsemekle ne uyarma çabasıyla söyleyiverdiği sözcüklerle dakika boyu durumunu değiştiremiyordu Nergis. Elinde olmadan ürpertiler, ürküntüler geziniyordu içinde. Benim yüzümü arıyor bu. Postadan çıkan Tijen'in gönderdiği iki Fransızca romana doğru dürüst başlayamamıştı daha. Şöyle karıştırıyordu ara sıra. Korhan'daydı aklı. Gelsin bir onunla konuşmadan hiçbir şeye başlayamam artık. Bir süre sonra Ankara'ya döneriz. Laboratuvarı bekliyor onun. Ben de orada bir düş düşüneceğim artık. Yine fakülte olur belki de. Danıştay'a filan. Uğraşacağım bu heriflerle. Dayanamamış dün gece gene Korhan aramıştı. Yanıt vermemişti telefonu. Erkendi biraz, dönmemişti. Sonra arayayım dedi, uyuyakaldı. Öğlene doğru kalkıp otobüs terminaline gitti. Ankara arabasına bakındı. Belki de çıkar. Böyle sürprizler yapar o bazı. Çıkmadı. Düş kırıklığında duyacak neredeyse. Sanki adam söz verdi. Akşam Özgür uğrayıp almıştı Akkonağa gitmek için. Yolda Korhan'ı sordu birden. Gelecek mi? Haftaya filan dedi Nergis tedirginlikle. Kızla tedirginliğine. İlişkimi kesmem mi gerek yoksa bununla? O da saçma geliyordu. Saçmadan da öte çirkin. Şurada birkaç hafta sonra kendinden kesilecek. Özgür de düşünmemiz gerek. Sağlığını korumalıyız. Yoksa çok mu güç bir işe kalkıştık? Çekildikleri direk dibinde dalgın üşküsünü yudumlayan Özgür'e baktı. İçimde niye yıkıldı bu adam? Korhan'la birlikteyken tattığım güven bütün karşı duyguları yıktı içimde. Yalnız onu değil. Yeğlemenin bilincine geç vardım biraz o kadar. Benim de haklı yanlarım vardı. Eski alışkanlıkları denemek, elden geçirmek gerekti bu pörsümüş duyguları aşabilmek için. O da uzun sürmedi. Yıkılmak da değil. Ben bir solukta geçip gittim oralardan. Onlar belki de yerli yerindedir gene. Sen ne domuzlatsın benim koca erkeğim. Beni bana kazandırdın. Senden esirgeyecek neyim olabilir artık? Seninle ancak böyle yan yana gelebilirdik. Artık hep haklı olacağız birbirimize karşı. İnsanca mutluluk böyle üretilir. Bunu da senden duymuştum bir gün. Niye hep ağır işledi kafam? Yılların pisliği dolanmıştı ayaklarına. Kolay mı? Elime geçirdiğim oncağı da bozmadım işte aptallaz. Yanında öyle bir işe koyulacağım, sen de şaşacaksın. Niye bu kadar uzaktan bakıyorsun bana? Toparlandı Nergis. Özgür'ün suçlayan bakışıyla karşılaştı. Ne yanıt vereceğini bilemedi. Daha mı yakın olacaktık? Sana bakmıyordum bile oysa. Bir şey demesine kalmadan Özgür dönüp geçen garsonun tepsisinden bir vodka daha aldı. Bu üçüncü oluyordu. Kaygısını belli etmemeye çalıştı Nergis. O da yeniledi içkisini. Düşe mi kapılıyorum bu olanla yeni ilişkilerimiz için? Gün günden eski Özgür oluyor bu. Hem de hızla. İyileşiyor. Sessizliği nasıl bozacağını düşünürken Jül daha da yaklaştı birden. Ellerini sıktı. Sevgi, sevinme tümceleri sıraladı. Birazdan Mr. Jonathan'la tanıştıracakmış Özgür'ü. Amerika'nın en tanınmış galerilerinden birinin danışmanı, ünlü bir resim eleştirmeniymiş. Bu sabah gelmiş o da. Özgür'ün resimlerini göstermeyi çok istermiş. Gece konuklardan sonra gideriz belki de dedi. Olur mu? Niye olmasın? Başına eğdi Özgür. Jülde Hadi diğer konuklarıyla ilgilenmek için ayrıldı. Delişmenliği, şımarık zengin tavrıyla uyumlu, kısıtlamasız konuşkanlığı, budalaca snobluğunu örtecek kadar sevimli yapıyordu kadını. Parasal olanaklardan kaynaklanan bir sevimlilik. Boyalı kızıl saçları, bol makyajlı yüzü bile alışıp da gülmemeniz için gerekli süre geçti mi, bu küçümsenemeyecek sevimliliğe bir şeyler katıyordu. Türkçeyi de iyi öğrense altı dili tam biliyor denecekti. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Arapça. Kahire'de, Beyrut'ta 5 yıl kalmış. Soylarında da Araplık olabilir. Leningrad'da Hermitage Müzesi'ni gezerken Rus dil maçta rahatça tartışamadığına kızmış, Rusça öğrenmeye kalkmıştı son yıllarda. Puşkinlerin, Tolstoyların dili diyordu. Yazık ki Bolşeviklerin elinde. Siyasal görüşleri kaba biçimde açık seçikti. Özgürlere uğradıkları bir gün söz oraya gelince devrimciler elimizdekilere göz dikmişler dedi. Zırnık vermem. İzzet Hadi'ye bakmayın. Bonkörlük gösterisi yapıyor ya, o benden cimridir. Hiçbir şeyini vermez o da. Sanata bağımlıyım her şeyimle. Devrimciler daha mı iyi kullanacaklar benim elimden alıp da. Kocasıyla ilişkileri sanat hobisine parasal destek sağlama sorununa da bağlanamazdı. Kendi varlığının kocasından aşağı kalmadığı söylenirdi. Akkonağa bazı yıllar uğrayıp bu yılda olduğu gibi çoğu kez erken dönen, kırmızı yaçalar, sarı benizli, iri yarı belki Musevi kökenli bir Amerikalıydı Mr. Hadi. Akkonak'taki bahçıvanın buluşuydu Mr. Hadi. Mr. Bergsteiner'ın adını bir türlü becerememiş de bir gün kahkahalarla gülmüş Mr. Hadi. Yes, yes, I am Mr. Hadi. All right, all right. İzzet Hadi anlatmıştı bunları. Enişte Bey'in babacan demokratlığını örnekti. Anımsadığı gerekli gereksiz şeylerden sıkılmış gibi şöyle bakındı Nergis. Islanmış saçlarını eliyle sıvazlayarak haberci girmişti salona. Yağmur duracak gibiydi. Artmış gene. En dipteki pencereye yanına bir göz attı haberci. Yüzünde bir değişiklik oldu sanki. Nergisleri selamladı başıyla. O yana doğru gidip dipteki direğin altında söyleşiye dalmış tanıdıklarına katıldı. Gözü takılmıştı Nergis'in. Haberci aralarına karıştığı bu tanıdıklardan çok arkasında söyleşen 4 kişiye ilgi duyuyordu sanki. Belli etmemeye çalışarak. Kim bunlar? İkisinin arkası dönüktü. Öteki ikisinin yüzünü görebiliyordu Nergis. Yabancı yüzler. Bir ara Jülde Hadi uğradı gene. Bir iki sözcükten sonra ayrılıp başka konuklarına geçti. Sıkılmadın mı? Gülümsedi Nergis. Bilmem dedi, yöresine kızmış gibi bakan Özgür'e. Nergis'e döndü Özgür. Hadi gidip bir yere oturalım da içelim filan dedi. İçelim sözünü bir boşluğu doldurmak için kullanmıştı. Gidip bir yere oturalım dedikten sonra şaşalamış, ne isteyeceğini bilememişti birden. Ne istediğini biliyordu Nergis onun. Güldü. İçiyoruz ya dedi. Hem dur bakalım. Seni birilerine tanıştıracak Jülde Hadi. Kızgın baktı Özgür. Bir şey diyecekti demedi. İçkisini yeniledi. Sıkılacağını bilerek gelmişti Nergis. Hele ilk anların soğukluğu daha da tatsız olur böyle. Giderek ısınır ortalık. Günlenecek, gerçekten kızılacak şeyler çıkar ortaya. Eksiği var da tepsilerde sıcak yiyecekler dolaşıyordu. Birbirinden çekici hepsi de. Bu İzzet Hadi gerçekten Lezzet Bey. O düzenler her şeyi. Garsonu durdurup mantar kuşbaşılı etlerden aldı. Özgür'e de koyacaktı. Elinde tabakla duyarsız gibiydi Özgür. Şaşırdı. Ne oldu buna? Özgür gözlerini demin habercinin ardındaki dörtlüye dikmişti. Arkası dönüklerden biri çekildi aralarından, öte yanda söyleşen başkalarına karıştı. Adamı tanır gibi oldu Nergis. Ankaralı. Kim? Çıkaramadı. Arkası dönük ötekilere takılmıştı kafası. Sürekli konuşan adam bir ara pencereye bakar gibi dönünce yandan onu da tanır gibi olmuştu. Onu da çıkaramıyordu bir türlü. Özgür'e baktı. Yunut gibiydi. Gözleri kas katı çakılmıştı o yana. Haberciye bakıyordu belki de. Yok canım, başka bir şey bu. Ne oldu? Duymamıştı sanki Özgür. Biraz sonra aymış gibi. Kim şu adam dedi, sırtı haberciye dönük. Demin pencereye bakarken yandan görünmüş, karşılarındakine sürekli bir şeyler anlatan adamı soruyordu. Çıkaramadım dedi Nergis. Sanki tanıyacağım da yeteri kadar aydınlık değildi salon. Bol lamba var ya, voltaj düşüklüğünden belki. O köşede iyice loş. Direkt de giriyor aralarına. Yaklaşsak mı? Özgür gözleri sırtı dönük adamda o yana doğru ağır ağır yürümeye başlamıştı bile. Haberci görmüştü. Gülerek karşıladı Özgür'ü. Sizi rahatsız etmek istemedim dedi. Buyurun. Özgür'le Nergis çoğu tanıdık kalabalığa yaklaşırken Halikarnas derzavaşçısıya takıldıkları bitkiler üstüne şiir yazan ünlü bir ozan da sokulmuştu aralarına. Bir sıcaklık içinde karşılıklı söz atmalar, iğnelemeler, yumuşak taşlamalar, gülüşmeler başlamıştı hemen. Kentteki yeni arsa durumunu, fiyatları filan takılmak için soruyorlardı ozana. O konulara ilgi gösterir mi ozan dediğin? Tam o sıra İzzet Hadi haberciyi çekip bir şeyler söyleyerek kapıya doğru götürünce ardındaki üç kişi direği siper etmiş gibi konuşan adam da ortaya çıktı iyice. Önce gene anımsayamadı ya, sonra birden tanıdı Nergis. İrfan Serhan'dı. Özgür'e baktı. Gözler adamda taş gibi dikilip kalmıştı. Kim bu adam? Boğuktu sesi. Bir düşte sayıklıyor gibi sormuştu. Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Nergis'te. Banu'nun kırık dökük sözleri, Özgür'ün acı öyküsü birbirine dolanmış iki ateş şeridi gibi akıp geçiyordu kafasından. Bu adam İrfan Serhan. Bu adam, önemli olan Özgür burada. Ne olacak şimdi? Bir avukat mı sanırım, dedi. Sesini doğallaştırma çabasıyla. Titremesini önleyemedi gene de. Boğazı kurumuştu. Bir yudum aldı içkisinden. Sıkıldım, gidelim diyecekti. Korkuyordu Özgür'den. Niye korkuyorum sanki? Anlamsız. Ozan'ın bir sözüne çevredekiler kahkahalarla gülüyorlardı. Öyle dışındaydılar ki Nergis'le Özgür'ün. Avukat mı, dedi Özgür. Sesi daha da boğuktu. Toparlandı Nergis. Kolundan tuttu Özgür'ün. Avukat, dedi. Şöyle oturalım istersen. Duvar dibindeki sedire doğru çekti yavaşça. Gözlerini İrfan Serhan'dan ayıramıyordu Özgür. Tam oturuyorlardı ki konukları tek tek karşılayıp ilgilenmek görevini bitirmiş Jülide Hadi yanlarında uzun boylu bir adamla yöresine bakınırken gördü bunları. Sizi arıyorum ben de, diye yaklaştı. Mr. Jonathan'la tanıştırayım, gelin. Özgür'ün elinden tuttu. Gene bakınıp arandı. Demin yanlarındaki uzun adam İrfan Serhan'ın konuştuklarıyla ilk karşılaşmanın sevinci içinde gülüşerek el sıkışıyorlardı. İrfan Serhan'ı da tanıtmışlardı adamı. Aynı sıcak el sıkışmayı onunla da yineledi. Jülide Hadi sürükler gibi çekip aralarına soktu Özgür'ü de. İngilizce. İşte size sözünü ettiğimiz sanatçımız Can, dedi. Yapıtlarını görünce övgülerimizi son bulacağınıza inanıyorum. Özgür. Dazlak kafalı, kızıla çalan suratlı, kırmızı kemer burunlu Mr. Jonathan, Özgür'ün yakaladığı elini sevinçli gülücükler içinde sıkarken Jülide Hadi işi eksik yaptığını anımsamış gibi Özgür'ün peşi sıra gelen Nergis'e döndü birden. Özgür'ün koruyucu meleği diye tanıttı bu güzel bayanda. Psikiyatrist. Öteki Amerikalıyı da tanıştırıyordu. Mr. Değil adlarını duymak, yüzlerini bile göremez olmuştu Nergis. Gözü aklı Özgür'deydi. İngilizce konuşmalar arasında uyur gezer gibi bakan Özgür'de. İrfan Serhan'a tanıtmamıştı Jülide Hadi. Sıra kalmamıştı daha doğrusu. İrfan Serhan uzanıp şaşkın, kas katı kalmış Özgür'ün elini sımsıkı tuttu. Cansız eli salladı bir iki. Nasılsınız, dedi çabucak. 40 yıllık yakını gibiydi. Böyle oyunları oynamaktaki becerisine güvenerek bakıyordu Özgür'e. Sakalı iyi gitmiş yüzüne, dedi birden. Yüreği duracakmış gibi atıyordu Nergis'in. İşte bu. Çizmek için kıvrandığı yüz bu. Başkası olamaz. Ele verdi kendini. Budala it. Yıllardır sakalsız ben bile görmedim Özgür'ü. Haydi Özgürcüğüm, vur şunu kafasına bardağı. Ne var bunda korkacak? Korkmuyorum. Senin hakkın bu. Çizdiğin o kanlı eller ayaklar arasında yılan gibi sürtünüp kaybolan bu çizgilerdi. Ben bile tanıdım. Bu utanmaz yüz işte bu. Bir koluna Mr. Jonathan, bir koluna Jülide Hadi girmiş, ilerideki kadınla erkekli yabancı birilerine doğru götürüyorlardı Özgür'ü. Haberci İzzet Hadi sokuldular. İngilizce Türkçe sürüyordu söyleşi. Şaşkın kalmıştı Nergis. İzzet Hadi, ünlü bir mimar İrfan Serhan konuşuyorlardı. Evler bahara bitermiş, sanatör evlerinden söz ediyorlardı. Karayincir'e yakın, yarı bitmiş bir ev varmış, orada kalıyormuş İrfan Serhan. Yağmurlar da başlamış. Bu yağmurlar geçer geçmez daha bir iki ay rahat denize girilebileceği konusunda güvence veriyorlardı. Haberci de İzzet Hadi de. Buralar böyleydi. Cennetti. Mutlu gülüyordu İrfan Serhan. Yılların yorgunluğundan söz ediyordu. Ancak dinleniyormuş. Amerikalılar gene gelmeyi çok istiyorlarmış. Suudi Arabistan'da ünlü birkaç gazetenin muhabiriymiş Mr. Öteki de İtalya'da bir firmanın temsilcisi. Mr. Bergsteiner'ın eski dostları. Akkonağı övmeye başladılar bir ara. Mimar övgüsünü bilimselleştirme çabasındaydı. Bahçeye açılan avluya tahta kepenkler koymak iyi düşünülmüş ya, dayanıklılık açısından çam olmalıymış belki. Yandakiler Halikarnas zerzavatçısının bir şakasına kahkahalarla gülüyorlardı. Uğultu iyiden iyi artmıştı salonda. Nergis'in gözü ilerideki direğin yanında, kadınla erkekli konuşanların arasında aynı donuk dikilişliği içinde duran Özgür'deydi. Birden şaşkın kaldı. Kıvranır gibi iki kat olmuştu Özgür. Elini karnına bastırıyordu. Bir de acı inilti geldi kulağına Nergis'in. Karışmıştı orası. Salonun öte yanında Özgür'ün çevresi. Fırladı Nergis. Jülide Hadi doktor aranıyordu çevreye seslenerek. Nergis varıncaya dek birileri kucaklayıp salonun yanı başındaki bir küçük odaya aldılar. Nergis girdiğinde doktor Özgür'ü sedire yatırmış, eliyle karnına midesine bastırıyordu. Yüzü kül gibiydi. Bacaklarını karnına çekmiş kıvranıyordu. Suratı acıdan katılaşmıştı. Gözlerini kapatıyor, bağırmamak için güç tutuyordu kendini belli ki. Oda kalabalıklaşınca doktorun isteği üzerine herkesi çıkarttılar dışarı. Nergis kalacaktı bir ara, sonra o da çıktı. Koridorda kapı önünde Jülide Hadi öyle üzgündü ki. Yemek zehirlenmesi ise skandaldı bu. Bir kez de Los Angeles'ta otelde olmuştu böyle bir olay. Hem de toptan. Yedikleri dana eti bayatmış meğer. Hangi yiyeceklerden almışlardı Nergis'le Özgür? Yoksa içkiden mi? Kapı açılıp da doktor Özgür'ün sinirsel bir mide spazmı geçirdiğini söyleyinceye kadar sürdü bu kaygıları. Geçmiş olsun'a girip çıktı odaya Jülde Hadi. Öteki konuklarına koştu hemen. Özgür'ü tanıyan, hastalığında da birkaç kez yoklamış olan doktor, bir süre dinlenmekle düzeleceğini söyleyip salona geçti. İzzet Hadi, haberci, öteki tanıdıklarda, Fatoş da görünmüştü bu ara, geçmiş olsun dileklerini içeri girmekle girmemek arasında ikircil duran, kapıdaki Nergis'e bildirerek gittiler nedense. Yalnız habercinin yüzünde gerçek nedenini kendisinin de bildiğini anlaştıran bir görünüm var gibi geldi Nergis'e. Koridorda kimseler kalmayınca kapıyı yavaşça aralayıp baktı. Sedirde sırt üstü yatmış Özgür, gözleri tavanda kımıltısız duruyordu. İyi gibi. Girip de kapıyı kapatınca aynı dalgın bakışlarını Nergis'e çevirip kaldı bu kez. Solgun yüzünde yer yer titremeler oluyordu sanki. Tiki falan yoktu bu çocuğun. Nergis yaklaştı sevecenlikle. Nasıl oldun dedi. Yanıtlamadan bakıp duruyordu Özgür. Biraz sonra kesin yargıya varmış gibi oydu diye mırıldandı. O herif. Başını sağdı Nergis. Onaylıyordu. Avukat demiştin. Avukatmış önceleri. İşkenceleri yönetir olmuş sonra. Doğruldu Özgür. Pantolonun düğmelerini ilikleyerek kalktı. Ceketini giyerken kapıya yöneldi sessizce. Nergis durdu önünde. Nereye? Gözlerini dikti Nergis'e. O herifi dedi. Kollarından tutup yavaşça sedire çekti Nergis. Gitti o herif dedi. Özgür'ü odaya getirirlerken İrfan Serhan'la Amerikalı gazetecinin salondan çıktıklarını görmüştü gerçekten de. Gidip gitmediklerini bilmiyordu. Yat biraz dedi. Özgür'ü sedire oturturken doktor dinlenmeni söyledi. Uysaldı Özgür. Gözleri dalgın gene. Elimi de sıktı it dedi. Gene bir seyirme oldu yüzünde. Mırıldandı. Gitti demek. Nergis suskundu. Gitti ya. Tam vaktini nereden bileceksin Özgürcüğüm? Ya erken atılırsın ya da geç. Sen Korhan değilsin ki. Bu karşılaştırma bitmedi mi daha? Çoktan bitti. Gene de takılıyor işte. Karşılaştırmaktan korksaydım Korhan'a erişebilir miydim? Kapı vuruldu. Açıldı yavaşça. İzzet Hadi girdi. Ardından elinde bir fincanla garson geliyordu. Ada çayı dedi İzzet Hadi gülerek. Sakın benden bilme. Doktor yaptırdı. İstin bir şey kalmaz dedi. İzzet Hadi herkese sağlık verdiği ada çayını Özgür'ün tepkisini bildiği için suçu üstüne atar gibi doktoru öne sürüyordu. Gene bizi korkuttun koca adam dedi. Garson fincanı bırakıp çıkınca o da pek durmadı. Özgür'ün dalgın sessizliğine saygı gösterisi gibi usulca çıktı odadan. İzzet Hadi'nin ardından kapıya baktı Özgür. Kalktı yavaşça. Gidelim bize dedi. Çok bunaldım. İçmeyecek misin? Dumanları çıkan fincana döndü. İçmeyeceğim dedi. Yürüdü kapıya. Salondaki uğultu, kahkahalar, sevinçli çağrışmalar koridordaydı. Avluda tanımadıkları birileri giriyordu kadınla erkekli. Her yıl gürültülü olur bunların şölenleri ya. Gecikti de ondan mı? Bu yılda bir başka türlü. Panayır'a dönecek neredeyse. Salondaki uğultu durdu birden. Keman sesi duyulmaya başladı. Polonyalı bir müzisyenden söz etmişlerdi. Bir şeyler çalacakmış, odur. Durup kulak verdi Nergis. Parçayı çıkaramadı. Yeni bir şey olmalı. Keman usta işi gerçekten. Özgür yürüyüp çıkmıştı. Peşi sıra yürüdü Nergis'te. Ahmak ıslatan altındaki sokaklar parıltılı, taşlar kaygandı. Bir süre sessiz yürüyüp ara sokakları geçtiler. Tepecik caminin önüne vardıklarında yağmur durur gibi oldu. Bir süre sonra artarak başladı. Nereye gidiyoruz diye sorsam mı? Öyle dalgın gidiyor ki. Acılar içinde kıvranan deminki adam bu değil. İyi olacaktı resimlerin şu eleştirmenin görmesi. Gece geç vakit damlarlar belki. Jülde Hadi bu işi böyle bırakmaz. Eve erken göndermeli bunu. Heriflerin tümünün ne bok olduğu belirsiz ya, gene de yararlı olabilir Özgür'e. Nasıl karmaşık yumak? O gazeteci, o sanayi temsilcisi Amerikalı, karşılarında İngilizce dil döken İrfan Serhan, onlarla dostluk içinde galeri danışmanı, eleştirmen, Jülide Hadi, İzzet Hadi, daha kıyılarda köşelerde fiskos eden bir sürü yabancı kişiler, yerliler, günlerce beklenen İtalyan dostlar, onlar neredeydi? Pencere önünde makarna gibi bir karı vardı. Çevresinde de bir sürü tipsiz herif, gülüşüp duruyorlardı. Bu kadar çeşitli yaratık bir araya toplanıp da nasıl bir kumaş dokurlar? Biz ne soğuduk bu dokunun? Şok geçirdi olan İrfan Serhan'ı görünce. Geçirmez mi? Benim bile içime bulantı geldi. Ne rahatlıkla sıktı Özgür'ün elini. Niye çizmek istiyor o yüzü? Aramızda dolaşan ne İrfan Serhanlar var? Tamam olduk. Boşandı Yağmur. Konuşmadan rıhtımda biraz ilerideki grup restorana koşup daldılar. Televizyonun karşısına sıralanmış polisiye bir dizi seyrediyordu 5-10 kişi. Masalarda tek tük yiyip içenler. Deniz kıyısına yakın bir yere oturdular. Gelen garsona bir küçük rakı ısmarlamaya kalktı Özgür. Nergis diretti içmemesi için. Öyleyse sen iç dedi Nergis'e. İçki içmeni de seviyorum senin. Gülümsedi Nergis. Doğal karşılamış göründü. İçinde kaygılar vardı oysa. Bir duble rakıyla peynir söyledi. Özgür'e de çorba. Şehriye çorbaları varmış. Hastaya çorba diye takıldı Nergis. Hasta filan değilim dedi Özgür. Midesini ovalar gibi yaptı. Şuramda bir yengeç var dedi. Bayılacağım sandım. Gevşetip çekti kıskaçlarını. Garson öte bereyi masaya koydu. Çorbadan dumanlar çıkıyordu. Sıcak sıcak iç dedi Nergis. İyi gelir. Duymamış gibiydi Özgür. Herif de gitti dedi dalgın. Bir sessizlik oldu. Silah sesleri gelmeye başladı televizyondaki diziden. Yıldırım hızıyla kaya çarpıla koşan, dönüşler frenler yapan, kulak sinir tırmalayıcı araba gıcırtıları. Rakısından bir yudum alırken baktı. Gözleri belirsiz bir yerde dalıp kalmıştı Özgür. Gitmese ne olacak dedi Nergis. Sarsıp uyarmak isteğiyle açmıştı sözü biraz da. Sürdürdü. Tek tek öç olarak varılır mı bir yere? Gençleri bu duygusal çukur etiyorlar. Korhan'la da tartıştıktı biliyorsun. Sen de karşısındır. Karşı olman bir şey değiştirmedi. Birden kesmişti Nergis'in sözünü. Yüzündeki seyirme gene çıktı. Bütün yüz kaslarında gerilme, titreme belirtileri vardı. Diretir gibi başını kaldırıp Nergis'e baktı. Kapkara bir kim vardı bakışlarında. Hiç açmasa mıydım? Doğal bakışlar değil bu. Doğal ne kalmış ki? O herifin yüzünü gördün ya dedi. Tıpkı öyleydi gene. Yere yığılmış bir insan yıkıntısıydım ben. Bana kimler bağlıymış, kimden emir alıyorum. Gözümdeki bağ kayıp aralanmıştı. Bu yüz bana bakıyordu. Elimi sıkarken, sakallı yüzümden söz ederken bakışı neyse aynı yüz. O zaman çöktüm. Bir insan böyle bakabiliyorsa, kan, kas, kemik külçesine karşı bu yüzle dimdik ayakta durabiliyorsa bitmiş bu işler. En kahpe savaşları duyduk, okuduk, gördük. İnan bu değil. Tıkanmış gibi sustu. Bitmemişti sözleri de aradığını bulamıyordu belli ki. Kımıl kımıldı dudakları. Bir bulut oturmuştu Nergis'in yüreğine. Değiştirsem mi konuyu? Hiç konuştum bugüne dek. Tıkama yolunu. Durulmuş gibiydi Özgür. Bu yüzü göstermek istiyordum dedi dalgın gözlerle yüresine bakarken. İnsanlar, herkes tanımalı. Kan irin içinde nasıl bakıyor sana bu yüz görüyor musun? Bunu anlatıyorum işte. Çizip boyamam gerek. Bunu yapıyorum. Durdu bir. Sonra aynı dalgınlıkla ekledi yavaşça. Ama yetmiyor bazı. Sustu. Bir şeyler söylemek istiyordu Nergis. Yetmeli sana demeliyim. Başarıyla çizip boyarsan, daha bilinçle yaklaşırsan, kaçmadan, bir köşelere sığınmadan, gereksiz bir şey söylemek bu adama. Güç anlatmak. Anlaması da güç. Acısız da anlamak güç doğruları. Acıyla da. Doğruları sezinlediğini kendi de söyledi. Ama birden olmuyor gene de. Yinelemek gerek belki. Salt acılarla, o acıların ürettiği bencil kinlerle. Duraladı. Televizyonda dizi bitmiş, haberleri veriyordu spiker. Ankara'da bugün bir saldırıya uğrayan taş kesildi birden. Ekranda spikerin yerini Korhan'ın resmi almıştı. Konuşma sürüyordu. Üniversite fizik bölümü asistanlarından Korhan İlyasoğlu'nu 3 kurşunla vurup öldüren saldırganlar bekleyen bir Murat arabayla kaçmayı başardılar. Bugün saat elindeki bardak düştü Nergis'in. Kalkmak istedi kalkamadı. Bütün telleri çekip kopardılar yüreğinden. Karanlıkta mırıldandı. Olmaz. Olmaz bu. 28. Yaşadıkları, anımsadıkları karanlık pencere camında birbirine karışmış görüntülerdi Nergis için. Silemiyordu camı. Her şey birbirine daha çok karışacak. Delireceğim o zaman. Delirmekten korktuğundan değil. Korkmak mı? Korhan korktu mu? Kapkara kılcal damarlara bölünüp dağılıyordu cam. Dipsiz karanlığa dönüyordu her şey. Sonra gene o karanlık camda ağır ağır biriken silik biçimler beliriyordu. Dünya bu. Yolunu burada bulacaksın. Daha ben ilk adımı nasıl atacağımı bilmiyorum ki. Kapandığı bu odadan bile nasıl çıkacağını bilemiyordu. Gerek de yok ki böyle bir şeye. Kinin çiğnemiş gibi acıydı ağzı. Birkaç yudum suyu bile güç tutuyordu. Uykuyu unutmuştu. Duvardaki aynaya yaklaşmaktan korkuyordu. Biri bakacak oradan bana. Suratıma her şeyi haykıracak. Kendini suçlama duygusu gittikçe artan ağlı bir tortuydu içinde. Başkalarını suçlamakla kurtulamazsın. Sen de biliyorsun. Asıl öldüren kim onu? Acı da duymuyordu artık. Bir televizyon görüntüsüyle başlamış yazgıydı bütün olaylar. Neyi yapabilirdi? Neyi yapmayabilirdi? Neyi başka türlü yapabilirdi? Nergis'in suçu daha eskilerden başlıyor. Öyle değil mi? Öyle. Grup lokantasında ekranda Korhan'ın gördüğü anda anlamıştı bunu. Kalkmış yürümüştü sonunda. Gözlerine kırık camlar bata bata seyre başlamıştı yoluna çıkanları. Kolundan tutmaya çalışan Özgür'ü birkaç kez ittiğini anımsıyordu. Karanlıkta sallanan, üstünde adı yazılı tekneyi anımsıyordu. Gözlerinde yaş vardı Özgür'ün. Sana ne oluyor be? Yağmur yağacak. Yağmadan olur mu? PTT görevlisi Ankara'yı bağlamadıysa bir nedeni var demek. Kanallar bozukmuş. Yalan. Bakışından belliydi adamın. Her şeyi biliyordu. Gidin başımdan diyordu. Siz mi kaldınız onu arayacak? Küçük orospular için bitti o. Yağmurlu taş merdivenlere oturup kaldığını anımsıyordu sokak üstünde. Bir kez daha itelemişti Özgür'ü. Bırak beni be. Sen kendini kurtar, kurtarabilirsen budala. Ankara'ya gidip de ne yapacağım ben? İşte şoförler de biliyor. Öldüren benim onu. Götürmezler beni. Ne yüzle çıkacağım karşısına? Seni bir daha öldürmeyeceğim desem inanacak mı? Kalenin önünü anımsıyordu. Kambur kaptan bekliyor bu ölüyü de. Öteki teknelerde gömülmesini bekliyorlar. Dizilmişler yanı sıra. Burada ne işimiz var bizim? İşte kapanmış meyhane çıkıyorlar. Özgürlüklerine saygılı olacağız bunların. Çarpılırız yoksa. Mutsuzlukları mutluluğa döndürür bunların özgürlükleri. Buraya sığınıp canlarını da kurtardılar. Kafayı tam bulmuşlar. Özgür özgür nasıl da sallanıyorlar gece yarısı yağmurlu sokakta. Bir büyük şişe diyor. Üçte duble. Hadi bir de işeyin şu sokağa. Özgürlüğünüz tam olsun. Korhan yok artık. Bunlar yaşayıp gidecek. Domuz bir burcu ve benceliğinde kıçlarını dönmüşler. Ağır suçlamak, sövüp saymak, saldırmak geliyordu içinden. Bulantıyla durduğunu anımsıyordu sokağın başında. Şu ileride gidenler var ya, sallana gülüşe. Birden gören İbrahim anımsıyordu. Sokağın alacasında bile kıpkırmızı gözleri. Benim evden geliyormuş İbrahimcik. Televizyonda diyor korka korka. Ben de gördüm İbrahim. Bunlar var ya İbrahim. Bu hani Korhan demişti ki bir gün. Nereden bileceksin sen? Beni de o kurtardı bunlardan. Gerçekleri bir bir o gösterdi bana. Kalın kafalıyım ben. Çok güç anladım. Onun için vurdular onu. Ben neydim ki olmasa? Çürüyüp kalmıştım bu heriflerin arasında. Para babalarının barmeni, şu ilerici vurguncu mimarın, cicili boyalara sığınmış şu kaşak ressamın, ortalık kararmaya yüz tuttu mu içinin karanlığı dışına vuran devrimci eleştirmen bozuntusu şu dangalağın. Sokağın ötesinden sesi geliyor bak. Havlar gibi gülüşü geliyor. He he he. Ben tek başıma iki büyük şişe, şu sanatçı oyuncu diye. Bırak ulan, çekiştirme kolumu. Siktir ol git başımdan sen de. Özgür müsün de bokun soyusun. Ağlı taş gibi yaşam boyu oturdun yüreğime. İçimi kararttın. Tek sen misin işkence gören? Bir bardak bile vuramadın İrhan Serhan'ın başına. Bir parmak kızken beni soymasını biliyordun değil mi? Gene gözün etimde. Kusacağım sizleri gördükçe. O öldü. Sana kaldım sanıyorsun değil mi orospu çocuğu? İbrahim'in kolunda ağır ağır yürüdüğünü anımsıyordu. Bahçeye sırılsıklam girdiklerini, merdivenleri çıkarlarken İbrahim'in ürkek bir kuş gibi titrediğini anımsıyordu. Bak İbrahim, sen daha görmedin İstanbul'u. Tophane'ye git İstanbul'a varınca. Bir işçi yontu var orada, elleri yok. Daha dikildiğinde bir gece, karanlıkta kırdılar ellerini. O elleri kıranlar kıydı ona da. Senin de ellerini, bu güzel ellerini. Uzanıp dudağından öptüğünü, içi kanayarak istekle öptüğünü. Soluk solaydı İbrahim, ağzı soğan kokmuyordu, şaşkındı. Gözleri kıpkırmızı, sımsıcak utanıyordu. İstediğini biliyorum İbrahim, ne gereği var saklamanın. Ben bittim artık, titriyordu İbrahim. Dudakları titriyordu, bıraktı İbrahim'i. Bu zavallı çocuğa yıkılmak niye, nasıl taşır beni? Ben kendimi taşıyamıyorum. Yüreğimdeki ateş parlayıvermişti yeniden. Kavuruyordu, her şeyi yok etme duygusuyla yanıyordu içi. Sana yazık İbrahim, istediğin bu değil senin. Bana sokulma, hep ağlarsın. Başını iki el arasına alıp utangaç yaşlı gözlerine bakmıştı İbrahim'in. Yenikti İbrahim. Hışkırıklarını tutamıyordu. Ben nasıl dayanacağım? Odadan çıkışını anımsıyordu İbrahim'in. Merdivenlerden yorgun inen ayak sesini. Yavaşça çekilen kapıyı. Oda birden zindan kesilmişti. Duvarlara bakıp bütün sesiyle bağırmak, haykırmak geliyordu içinden. Çıldıracaktı. Karyolaya attı kendini. Kapandı. Saatlerce, sabah ışıyıncaya dek boğulacak gibi hıçkıra hıçkıra ağladığını anımsıyordu. Sonra telefon başlamıştı. Kaç kez sövgülerle kovmuştu herkesi. Kim olduğunu bile sormadan. Jale Hanım'mış, haberciymiş, İzzet Adi'ymiş, Ankara'ymış. Yok olun tümünüz. Ben de yokum artık. İnip bahçe kapısını sürgülemişti. Kapı vuruldu. Nergis diye seslenenler oldu. Uzandığı yerden kımıldamadı bile. Sonra gene telefon. Bırakın beni. Allah tümünüzün belasını versin. Artık ağlayamıyorum deşti. Kurudu göz pınarlarım. Açamıyordu gözlerini. Cam kırıkları parçalayacak. İyice bulanıyordu her şey. Daldı. Sıçrayarak doğrulduğunda karanlıktı oda. Camlarda yağmur ışıltısı. Uyumuş muyum? Düşler görmüştü, seçemiyordu. Neler neler görmüştü oysa. Bir tek Korhan yoktu. Niye? Bilmiyor musun? Suçluyum da ondan. Suçlusun. Kalkıp bahçeye indi. Kapıda durup karanlıkta çiseleyen yağmura baktı. Şekler çaktı üst üste. Gök gürültüleri geldi. Radyodan şarkı sesi geliyordu derinlerden. Ölümü düşünmeye başladı. Sisler de dağılmaya başlamıştı kafasında. Ayrıntılar çıkıyordu ortaya. Çözüm bu demek. Önce bir ip. Kuyudaki ip de olabilir. Kuyuda. Kuyunun dibindeki taş gibi. Ne çok yinelerde bu dizeleri. Boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. Tek başıma mı inatlaşacağım? Nasıl? Kiminle? Güçsüzdü. Yavaş yavaş gülünç de bulmaya başladı kendini. İçini gene o bulanıklık sardı. Gene o karanlık camda her şey. Sadece ölüm net. Ölüm apaçık. O da gülünç. Ziya Usta sokakta oynarmış da. Komşuları Hakime Hanım kendini astığında. Pencereden girip de merdivendeki ipte sallanan ölüyü görünce dili tutulmuş. Günlerce konuşamamış. Beni de ilk bu mahallenin çocukları mı görür? Türk'ü de yakarlar. Hakime Hanım, Mefaret Hanım, neden astın kendini? Altın makas, gümüş bıçak ile doğradılar tenini, Nergis Hanım. Bugüne dek tanımadığı bir acıyla, umutsuz, umarsız, bir gülünçlükle altın makas, gümüş bıçak altında parçalanıyordu yüreği. Döndü, ağır ağır çıktı merdivenleri. Yan odaya geçti. Balkonun önünde oturdu. Gülünç acılık gerçekleri saran boyu dağıtıyordu. Camdaki karanlık dağılmaya başlamıştı. Korhan demişti ki bir gün, ''Sen nasıl Korhan olursun? Çalışacak laboratuvarın mı var?'' O çalışırdı. Ölüm yabancısı değildi onun. İyi tanıyordu. Böyle sen sarsılırsın ancak. Güçsüz, beceriksiz, dirençsiz. Ne yaptımsa onun gibi olmak için yaptım. Boşmuş. Hiç de derinlere dalmamışım oysa. Herkesin yüzdüğü sularda yüzüyormuşum. Pis, kirli sularda. Bağışlar mı beni? Yağmur karanlığı aklamak ister gibi arttıkça artıyordu. Yalnızlık iyiden iyiye serpilip boyatmaya başlamıştı içinde. Her şey ortadaydı artık. İster sinip gitmişti ayna üstünden. Kendini bütün açıklığıyla görebiliyordu şimdi. Bir kadındı. Kurtulmak için çırpınan bir kadın. Kavgayı kazandım sandığında her şeyini yitirmişti. Yapayalnızdı. Yağmurlu küçük kentin kimsesizliği de üstüne çökmüştü bu gece yarısında. Kendine kıyan yargıç kadının öyküsü, o gülünç türkü giderek içini burkan bir tohumdu yüreğinde. Ölümü düşünmekten başka ne ilgin var o kadınla? Düşünüyorum. Düşünüyordu. İyiden iyiye durulmuştu kafası. Bu karanlıkta böylesine bastıran açıklıktan ürkmüyordu. Kazandığına inanıyordu bunu. Acımasız bastıran olaylara tepkiydi bu ışıltı. Yüreğimin, kafamın çiğnenip ezilmeye karşı en doğal başkaldırısı. Didinip doğrulara varmaktan başka ne mutluluğumuz var demişti Korhan. Karşı çıkmamıştım ki ben. Onu anladığımı kanıtlamak istedim. Tam yolun sonuna vardığımda. Yolun sonu yok ki. Öyle demez miydi o? Yol hep yeniden başlıyor. Biten biziz. Bitmemek için savaştığımız kadar insanız. Ölüm hemen bitiverenler içindir. Korhan bitti mi? İçindeki ışıltı dayanılmaz bir yalım oldu. Gözlerinden sessiz yaşlar inmeye başladı. Dün geceki ağlama değildi bu. Artık her şeyi bilerek ağlıyordu. Yanaklarından ağır ağır inen gözyaşları yazgısını çiziyordu sanki. Paris'teki yaşamı gözlerinin önündeydi. Hiçbir şey yüzünü kızartmıyordu. Küçümsüyordu kendini o kadar. Küçümsemek de değil, acıyordu. Ne aradığını bilmeden soluk soluğa koşan, acılara batan biri. Buraya mı varmalıydı? Niye Fatoş olmadım? Jale Hanım, Jülde Hadi. Yargıç Hanım da olamam. Neden kafamdan atamıyorum bu kadını? Gülerek dinlemiştik öyküsünü. Şimdi de gülebiliyor musun? Yaşadığın ülkenin dramını yüklenmiş kadıncağız. Özgürsün demişler. Eşitsin erkeklerle. Al diplomanı. Kadınlar için 12 ay karanlık günlerinde bu küçük kent. Dolanıp duruyor erkek tilkiler. Doktoru, eczacısı, savcısı, bezirganı. Haydi özgür ol bakalım. Parislerde sürtmüş Nergis Hanım. Tavşanlı'dan geliyorsun. Bir küçük memur kızısın. Halkına sığınmış önceleri. Yoksulca. Kur'an okumuş yaşlı kadınların dizi dibinde. Hani devrimler yapıldıydı ya, o halk, bu da aydın. Bir tanedir hakim hanımımız, namazında, orucunda. Bir de kavga başlamış ki dışarıda, kahveler, camiler ayrı. Demokratsan bu yana, halkçıysan öte yana. O zaman da o oyun var fukara millete. Kalktı balkonun önünden, ayaküstü dikilip kaldı. Nereye varmak istediğini bulamıyordu bir türlü. Yürüyüp yatak odasına geçti. Gökten yere akan bir ırmağa dönmüştü yağmur. Aşağı doğru kirli çizgiler inmeye başladı duvarda. Tavan akıyordu. Başladı mı günlerce sürer bazı. Tek başına oturup neyi bekler bir kadın? Yargıç da olsa. Yağmur saldırmış, karanlık saldırmış. Erkek de istemeyecek. Aile toplantıları başlayınca savcılarla, hükümet doktorlarıyla, eczacılarla bir gramofon, bir bardak bira. Anlatan içkiliydi. Af buyur ağa ben başladı millet. Bu da bir garışmınla yargıçlık yapacak da nasıl gülmüştü Korhan. Kızmıştım. Niye kızmıştım sanki? Gülümseyecekti. Hıçkırık takıldı boğazına. Gözleri yanıyordu gene. Dişilik organı en kesin kanıt yeteneksizliğe. İnandırılmışız da. Ona gülüyorum ya Nergisciğim. Ona gülüyorum ya. Tutkuyla sevişmişlerdi o gece. Gene de diyemedim bir türlü. İki sözcük değildi ki sadece onun istediği. Seni seviyorum. Özel bir yürek gerekti yalansız üretmek için. Kavuştuğumda da kopardılar yüreğimi. Şimdi ne yapacağım? Belli değil mi? İçim kazınıyor işte. Gidip bir şeyler atacağım ağzıma. Kanar yoksa. Ülser başlangıcı demişlerdi 12 parmak bağırsağında. Er geç çekip sürükleyecek gövdem. İşim gelecek. Bağırsaklarımı boşaltmak isteyeceğim. Karnım acıkacak. Uykum gelecek. Yaşamış olacağım böylece. Peki bu kafam, bu yüreğim. Hem de onlarla yapacaksın ne yapacaksan. Gövdenden ayrı mı onlar? Dolapta süt olacaktı biraz. Kalktı. Hiç de yakışmayan bir iş yapıyormuş duygusuyla indi mutfağa. Çıkardı süt dolaptan. Bulanarak birkaç yudum içti bıraktı. Başı ağrıyordu. İlişti tabureye. Kapı mı vuruluyor? Bahçe kapısı. Yağmurdan. Bu yağmur da geçecek, bu baş ağrısı da. Sonra erkekler isteyecek beni. O iş için, ben de isteyeceğim. O ki yaşıyorum. Bu kadar pis yükü niye taşımak zorunda olayım? Niye? Niye? Öteki yolu yeğleyebiliyor musun? Merdivende ipin ucunda sağlanıp, gene iyi durumdasın Nergis Hanım, kovabilirsin. Yargıç Hanım savcıyla sevişince, doktoru eczacı sıraya girip hak istemişler. Ne yapardı tavşanlığı mefaret? Yolu yok, izi yok bu karanlık kentte. Bodrum'un ekinleri erkenden bitti. Hakime Hanım kendisini intihar mı etti? Hakime Hanım'ı götürüp Tavşanlı'ya gömmüşler. Vasiyeti varmış. Daha 18'inde sevgilisi ölmüş de mezarını onun yanına kazdırıp yıllardır bekletmiyor muymuş? Soğumuştu ölümden. Kalkıp yukarı çıktı. Yatağa girip uzandı sırtüstü. Gözlerini kapattı. Yanında da Korhan yatıyor. Hep böyle yatar. Ne düşünüyordur şimdi? Elime geçirdiğim oyuncağı bozmadım değil mi Korhancığım? Yanlış şeyler yapmıyorum değil mi? Beni aptal bulmuyorsun artık. Soluk soluğa sana koştum ben. Benim haklı olduğum yanlar vardı. Sen tümüyle haklıydın. Uyanık olmamız gerek. Yaşatmazlar seni. Buğdayı, balığı, süngeri çalanlar, kanı, teri, uykuyu, gözyaşını çalanlar, erki çalanlar kadını da çalacak. Kendini assan bile gülünç olursun. Uyumak istemiyorum. Öyle çok şey var ki konuşacak. Uyumuştu. Gözlerini açtığında şaşkın bakıp algılamaya çalıştı bir süre. Düşünde değil miydi Özgür? Korhan da gülüyordu. Bir tezde mandalina ağaçlarının arasında. Karşısındaydı şimdi. Gözleri halkalanmış, kara sakallar altındaki yüzü çökmüştü sanki. Bakışları ürkekti. Uyandın mı dedi fısıldar gibi. Ses çıkarmadı Nergis. Nereden geldi bu? Anlamış da kızmasını önlemek istiyormuş gibi açıklama gereği duydu. Korktuk dedi Özgür. Kapıyı kıracaklardı. Yan duvardan atladım ben. Balkondan girdim. İyi misin? Suskun bakıyordu Nergis. İyi miyim? Ne biçim soru bu? Aptal da değildir bu oğlan. Başının ardından anımsadı. Geçmişti. Doğruldu. Gün ışığı vardı pencerede. Yağmur vardı. Bitmedi mi bu yağmur? Biter mi? Görüyorsun iyiyim dedi. Git şimdi. Kımıldamadan bakıyordu Özgür. Yalvaracak. Gözleri dolacak. Kovma beni artık. Biliyor musun ben? Kekeler gibi kaldı. Yalvarıyor gerçekten de. Bu kadar değişmesine ne gerek var bu adamın? Sen değişmedin mi? Ben mi? Bunaldı. Uzandı. Yavaşça başını yastığına bırakıp kaldı öylece. Gözleri tavanda, duvarlardaydı. Yeniden başlayacağını biliyordun her şeyin. İçindeki tortular neyi değiştirir? Yalnız sen değilsin ki, Özgür de var. Var biliyorum. Neler var daha? Bir bir sarman mı gerek? Güç alan karışmak bunlara. Biliyorum, o da olacak. Eğildi Özgür, uzandı. Nergis'in şilte üstündeki elini okşadı. Yavaşça, çekingenlikle. Hepimize saldırdılar dedi. Titrek, kısıktı sesi. Sürdürüp sürdüremeyeceğini kendi de bilemiyordu belli ki. Nergis'in tepkisiz suskunluğuyla yüreklenmişti. Dikelir gibi baktı. Sevindirmemeliyiz onları dedi. Duraladı. Bulamıyordu aradığını. Güvensizdi. Yüzündeki çöküntünün çizgileri derinleşmişti. Ne olursun bana inan artık dedi kekeler gibi. Seni seviyorum. Önemli değil senin için biliyorum. Ben de ölebilirdim. Daha iyi olurdu belki. Suçluyum ben de. Tıkandı. Başını döndürdü yavaşça. Ağlıyor mu? Çok mu acı çekiyor? Yüreğinde sıcak bir şeyler dolaşıyordu Nergis'in. Sesi. Sesi böyle miydi bu adamın? Yan duvardan matlamış, çok yüksek orası, dallara tutunmuştur, sormak geliyordu içinden. Özgür için soru mu bu, nesini soracaksın? Eski Özgür artık, inanmamı istiyor, inansam ne olacak? Ben eski Nergis olamam ki, kimse bunu istemiyor ki senden. Yürümeye başlamayacak mısın? Bu da yürüsün yolunca, yürüsün. Telefon sesiyle irkildi. Özgür baktı Nergis'e, konuşacak mı gibisine. Kımıltısı durduğunu görünce kalkıp gitti telefona, açtı. İzmir arıyormuş, bekledi biraz. Jale Hanım'mış arayan. Döndü Nergis'e. Annen dedi. Havaalanında. Durgun bakıp başını sağdı Nergis. Konuşmayacağım anlamına. Duraladı Özgür. Telefona gelemiyor dedi. Yo iyi de. Evet ben de. Vereceğim. İletirim. Size de iyi yolculuklar. Kesik kesik sözlerle kapatılan telefonu yeniden sessizliğe bulamıştı evi. Gelip yandaki yatağa Nergis'in karşısına ilişti Özgür. Sormasını bekler gibi baktı bir süre. Dışarı gidiyorlarmış dedi. İsviçre'ye. İlgilenmediğini görünce cebinden çıkardığı bir kağıt uzattı Nergis'e. Dün uğramış buraya dedi. Kağıt kapıdaydı. Tahtaya sıkıştırmış. Verecektim. Islak kağıdı yavaşça önüne bıraktı Nergis'in. Neymiş bu? Açık bokmak gelmiyordu Nergis'in içinden. Ne yazacak kaçak Jale Hanım? Vurdular vuracaklarını. Soluk soluğa dışarı kaçıyorlar şimdi. İsteksiz açtı. Yapışmış katlı kağıtta tükenmez de yazılmış yazılar akıp birbirine karışmıştı. Okunabiliyordu. Gelmiş bulamamış. Acele yurt dışına gidiyorlarmış. Korhan'a çok üzülmüş. Başımız sağ olsun. Dışarıdan yazacak. Ben de oralara gitmek istersen bildireyim. Sevinecek. Buralarda yaşanmaz oldu. Sakın büyük kente gitme. Kalacaksan orada kal diyor. Bankaya hesabına para yatırdım. Öpüyor öpüyor beni. Sağ ol anneciğim. Sözünden çıkar mıyım senin? Kaçakçı paradan bana da pay vermişsin. Bu ne? Not. Muhtarın Ankara'da bir kliniğe yattığını duydum. Kalp krizi dediler. Babanla ilgilenirsin değil mi? Benim de geçmiş olsun dileklerimi söyle. Yine öperim Nergocuğum. Ne olursun sen de bana yaz. Cansız gibi yanına bıraktı elini. Bilinçsiz oynadı bir iki. Yere düştü kağıt. İçini çekip solukladı nedense. Pek mi dokunaklı gelmişti Özgür'e? Nasıl yorumladıysa. Bağışla dedi. Hemen vermeyecektim. Telefon gelince. Anlamadan baktı Nergis. Neyi vermeyecekmiş? Bu kağıdı mı? Niye? Muhtar Bey'in hastalığını duymamı mı geciktirecek? Çok incelmiş bu.
Duyamayacağım ne kaldı benim? Ben de yatsam keşke bir kalp kriziyle. Sapasağlam benimki, gümbür gümbür. Acı duvarını aşmış hem de. Daha nice yıllar neler çektirecek bana kim bilir. Jale Hanım var başımda, Muhtar Bey var. Sen bile varsın Özgürcüğüm. Ne gözlerini diktin gene?
Boşuna yoracaksın çeneni. Benden sana hayır yok. Git bul birilerini. Anna mı olur, Fatoş mu olur, bir yenisi mi, kadın mı yok? Yalnız kalmazsın. Kadınlar yargıç Mefaret Hanım'ın öcünü alıyorlar şimdi bu kentte. Gençsin, yakışıklısın, sanatçısın. Yeşil gözlerine bir başka anlam derinlik kazandırdı çektiklerin. Gizemli bakıyorsun. Hiçbir gün el atıp da boş dönmedin ya, artık eskisinden de kolay senin için. Düşen kağıda eğilip aldı Özgür. Katladı. Bilinçsizce evirip çevirmeye başladı elinde. Önemli şeyler söylemeyi tasarlıyor. Camlarda yağmur sesi. Kağıtla oyunu bırakıp Nergis'e kaldırdı başını. Kızma bana dedi Özgür. Seni anlıyorum. Kimseleri görmek istemiyordum ben de. Durdu. Söylese mi söylemese mi? Bir tek seni dedi. Söyleyince daha da duygulanmıştı. Sesi titreyerek yineledi fısıldar gibi. Bir tek seni yanında görmek istiyordum hep. Bakıp kaldı bir süre Nergis'in tepkisini ölçer gibi. Suskunluğuyla aldı gene. İkimiz de yaralıyız dedi. Ben ölürüm tek başıma kalırsam. Utanmış, onuru kırılmış da baş kaldırıyormuş gibi kalktı birden. Pencereye yürüdü. Arkası odaya dönük yağmurlu camlara daldı. Sözleri etkilememişti Nergis'i. Bakıp duruyordu penceredeki Özgür'e. Beni ne etkiler artık? Ölecek miymiş? Ölmesin. Bir yararı yok. Korhan öldü. Bütün ölümler bitti. Seninle birlikte yıkılmayı nasıl göze alırım? Seni kurtaramam ki Özgürcüğüm. Beni sen mi kurtaracaksın? Bir süre gidelim seninle. Dönmüş Nergis'e bakıyordu Özgür. Yaklaşıp yatağın kıyısına ilişti. Dimdik baktı. Yukarıdan bakıyor gibi kararlı. Asbat'ta kalalım dedi. O eve gelmiyorsun. O evde ben de boğuluyorum. Burada da. Kendimizi onarmadan başlayamayız. Güçsüzüz. Seni öptüğüm gün var ya Asbat'ta. O gün iyileştim ben. Ne olursun kovma beni artık. Gene onuru kırılmış gibi gölgelendi yüzü. Başını önüne eğdi yavaşça. Yalvarış yoktu sesinde oysa. İçtendi. Sıkıldığını gösteren bir devinimle toparlanıp ardına yaslandı Nergis. Benden yanıt mı bekliyor bu? Kovmuyorum işte. Gitsin. Ben de kalkayım artık. O kadar çok şey var ki yapılacak. Doğru söylüyor. Önce her şeyi onarmam gerek. Bıktım bu telefonun zırlamasından da. Telefona bakan Özgür'e bırak çalsın dedi kaskatı. Koparacağım oteli. Bir iki daha çalıp durdu telefon. Yağmur da durmuştu. Odanın sessizliği yağmurlu camlarla ıslattı. Benden ne istediğini biliyor musun dedi Nergis. Yanıtlamadı Özgür. Suskun bakışıyorlardı. Gözlerini Özgür'den ayıramadan. Neyi onarırız seninle dedi suçlar gibi. Açık saldırıydı bu. Küçümseme de değil yassımaydı. Ekledi yavaşça. Acıları mı? Onardıkça büyüteceğiz onları. Dayanabilir misin? Nasıl göz alacağız bunu? Gözlerini pencereye döndürdü Özgür. Nergis'in kaygılarını bölüşüyor gibi dalıp kaldı. Başını yavaşça Nergis'e çevirdiğinde hüzün doluydu gözleri. O kadar mumarsız dedi. Öylesine çocuk suydu ki soruşu beklemediği kadar sarsıldı Nergis. Kaynağı ben miyim umarsızlığın? Niye bana soruyor? Nerelere vardığımızın bilincinde değilse neyi anlatayım? Ben sevmeyi öğrendim. Senin verdiklerinle yetinemem. Denemeye kalkınca neler yitireceğimi iyi biliyorum artık. Neye bakıyor bu? Örtü aşağı kaymıştı. Taşkın göğüslerini güçlükle sınırlıyordu. Yukarı çekti örtüyü yavaşça. Bir şey diyecek oldu Özgür, beceremedi. Kalkıp gidecekmiş gibi kımıldadı. Vazgeçti gene, döndü. Biliyor musun dedi, ölümden tiksiniyorum. Gözleri Nergis'te suskun bekledi bir süre. Meydan okumaydı belki de. Güvenle açıkladı. Oysa ne çok düşündüm. Hiçbir günde güç gelmedi bana. Seni istiyorum, aşağılıyorsun beni. Ben de suçladım kendimi. Şimdi nasıl bırakırım? Kolay mı sanıyorsun? Sen hep güç olanlara saldırdın. Biliyorum bunu. Ben de korkak değilim. Eşitlikse durup arada bir süre. Gözlerini ayırmıyordu Nergis'ten. Kızgındı. Acı doluydu. Eşitlikse diye mırıldandı. Tek başına eşit olunmaz. Bunu sen öğrettin bana. Yolun en çetin yerinde izin vermeyeceğin beni bırakmana. Şaşırmıştı Nergis. Kızmayı da beceremiyordu. Sözcükler kırık dökük tümceler ne çok şeyi kımıldatıyor bazı. Söz bende şimdi. Bak oğlum dedi sertçe. Benden bir şey bekleme artık. Ölümden ben de tiksiniyorum. Düşler bitti. Yıkıldı yıkılacak yorgunum. Ama gerçekler bitmedi. Önce kafamda bir düzene koyacağım her şeyi. Biriktirdiklerim karışık biraz. Geçecek o da. Senin buradaki yerini göremiyorum daha. Sen de büyütme benim yerimi. Sevişmeye aç yeni yetmeler değiliz. Diyelim seninle bir sorunum yok. Saygın bile var. Dayanabiliyorum. Bu yeter mi? Ya hep seni suçlayacaksam? Sustu. Çarpıcı olmuştu sözleri. Duraladı Özgür. Bir şeyler arandı. Gerilemek zorunda olduğunun bilincine vardı birden. İstemeyeceğin hiçbir şeyi beklemeyeceğim senden dedi çabucak. Bu kadarı yeter bana. Bu tez gerileme belli ki büyük çabayla tuttuğu dengeyi de sarsmıştı. Gözleri doldu birden. Ne yapacağını bilemedi. Bakışlarını kaçırmayı bile beceremiyordu. Hıçkıracak gibi oldu tuttu kendini. Görüyorsun dedi acılı sesle. Eşit bile değiliz. İstediğin kadar suçla beni. Bırakma yalnız.
İçinde bir ürperme dolaştı Nergis'in. Şimdi nasıl yola çıkacağız bu adamla? Artık bu da ağlıyor. Herkes ağlıyor bu odada. Kurtulmalı buradan. Yağmur gene mi başlayacak? 29. Güneşli günlerde başladı Asbat'taki yaşam. Çekip gittiğinde unutuluverir burada yağmurlar. Bir daha gelmeyecek sanılır. Yağışlı havalar konuktur. Ev sahibi güneştir burada. Havalar biraz daha serinleşmiş, günler biraz daha kısalmıştı o kadar. Böylesine seveceğim bir doğada bile iki kişilik yalnızlığı bölüşmek, bir başına yalnızlığı taşımaktan daha ağır geldi Nergis'e. Dayanamayacağını sandı. Gecelerce uyku tutmadı gözleri. Korhan'la konuşuyordu ara sıra. Nergis'in yattığı iç bölümde sesler duyan Özgür yavaşça gelip kapıya dikilmişti ilk sabah. Yorgun yüzü sapsarıydı onun da. Günaydın dedi. Bir şey mi istedin? Hayır dedi Nergis. Ne isteyeceğim? Günaydın. Geliyorum şimdi. İnanmaktan kaçıyordu Korhan'ın ölümüne. Habercinin getirip çekingenlikle tekneye bıraktığı, Korhan'la ilgili haberlere, resimlere yer veren gazeteleri usulca uzanıp almış, açıp bakmadan Adaboğazı'ndaki teknenin ardından köpüren sulara bırakmıştı. Asbat'a gitme önerisi de bu yüzden çekiciydi belki de. Birileri gelip öldüğünden söz edemezler. Bir sürü yalancıyla boğuşmak zorunda mıyım?
7. kaset 2. yüzün sonu.